Oturabilirsiniz. Evet, Noel zamanından beri Yuhanna 1'e bakıyoruz. Bugün de yine Yuhanna 1 ve 14. ayetlere bakacağız. İsa Mesih'in insanlığı üzerinde duracağız. Noel haftamızda Tanrı'nın konuştuğunu söylemiştik. Geçen hafta Tanrı'nın, İsa'nın Tanrı olduğunu söyledik. Ve şimdi de İsa'nın insan olduğu üzerinde duracağız. Evet, önce dua edelim. Göklerdeki babamız, ya Rab, bu sözün için, bizlere iyiliğin ve şefkatin için sana şükrediyoruz. Ve kutsal yazılarını bizlere verdiğin ve okumamızı sağladığın için sana şükrediyoruz. Senin kelamını işitmemizi, okumamızı, öğrenmemizi ve içimize sindirmemizi sağla diye özellikle dua ediyoruz. Gözlerimizi ve yüreklerimizi aç ki bizim için neler yaptığını daha iyi görebilelim. Senin sözünü daha iyi anlayabilelim diye dua ediyoruz. Gözlerimizi ve yüreklerimizi aç ki beden almış, çarmıha gerilmiş ve dirilmiş olan İsa Mesih'in bizlere Tanrı'nın kelamı olarak gelmiş olduğunu görebilelim diye dua ediyoruz. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Söz insan olup aramızda yaşadı. Onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. Evet, son çalışmamızda İsa Mesih'in Tanrı olduğunu söylemiştik. Yine kutsal yazıların Yuhanna'nın ilk iki ayetine bakarak bu sonuca varmıştık. Evet. Bugün birkaç ayet daha ileri gidiyoruz ve 14. ayetin özellikle üzerinde duracağız. Ve bu ayette İsa'nın insanlığı üzerinde duracağız. Çok eski bir ilahi var. Tanrı ve insan birlikte oturdu diye. Evet, Tanrı ve insan birlikte yürüdü. Tanrı ve insan birlikte oturdu. Evet, Rabbimiz İsa Mesih insanlarla birlikte yaşadı. İnsanların arasına gelip insan oldu ve onlarla birlikte yürüdü. Evet, İsa Mesih Tanrı'dır dedik geçen hafta. Bu hafta da onun insanlığı üzerinde duracağız. Evet, bunlar İsa'nın kişiliği hakkında söyleyebileceğimiz en önemli kavramlar. Kutsal yazıların en önemli öğretileri bunlardır diyebiliriz. İsa Mesih Tanrı'nın ta kendisidir. İsa Mesih insandır. %100 insandır ve %100 Tanrı'dır. Bu öğreti sadece Yuhanna İncil'inden kaynaklanmıyor. Bütün eski ve yeni antlaşma bu öğretiyle yoğrulmuştur. Bu öğreti karmaşık gibi görünse de kutsal yazılar bu konuda çok açıktır arkadaşlar. Bu konuyla ilgili bazı ayetlere değinelim. Yeşaya 9:6 şöyle diyor: çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek, yönetim onun omuzlarında olacak, onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak. Evet, bu ayet Mesih'in her zaman Tanrı'nın oğlu olduğunu ve tarih içerisinde bir gün yeryüzüne geleceğini açıklıyor. Evet, bir çocuk olarak doğuyor. Bir insan olarak, bir çocuk olarak doğuyor ama bir oğul olarak verildi diyor. Romalılar 1:2-4'te de aynı konunun işlendiğini görüyoruz. Romalılar 1:2-4'te şöyle diyor: Tanrı oğlu Rabbimiz İsa Mesih ile ilgili bu müjdeyi peygamberlerin aracılığıyla kutsal yazılarda önceden vaat etti. Rabbimiz İsa Mesih beden açısından Davud'un soyundandır. Kutsallık ruhu açısındansa ölümden dirilmekle Tanrı'nın oğlu olduğu kudretle ilan edildi diyor. Evet, İsa Mesih Davud'un soyundan doğdu. Evet. özellikle doğdu kelimesine vurgu yaparak söylüyoruz. Ama her zaman Tanrı'nın oğlu olduğu ilan edildi. İnsan olarak doğdu ama Tanrı'nın oğlu olduğu ilan edildi. Galatyalılar 4:5'te şöyle der: ama zaman dolunca Tanrı yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, yasa altında doğan öz oğlunu gönderdi. Öyle ki bizler oğulluk hakkını alalım. Evet, oğul olarak gönderildi. Ama her zaman Tanrı'nın ta kendisiydi. Buna rağmen yasa altında olması sağlandı. Kim yasa altındaydı? Biz günah işleyenler, biz insanlar Adem'in günah işlemesinden sonra Tanrı'nın koyduğu bu yasalar altında yaşamak zorunda kaldık. Tanrı'nın ta kendisi Adem'in ihlal etmiş olduğu bir insan olarak Adem'in ihlal etmiş olduğu antlaşmayı tamamlamak için, yerine getirmek için insan olarak, bir insan bedeni alarak, vücut bularak bu dünyada insan olarak doğmuştur. Kutsal Kitap İsa'nın hem Tanrı hem de insan olduğunu söylüyor bizlere. Evet, İncil'de bu gerçek çeşitli örneklerle bizlere açıklanıyor. Örneğin Yuhanna 2:1-11'de İsa'nın suyu şaraba çevirme olayını görüyoruz. Tanrısal gücünü kullanarak yoktan var ediyor. Ex nihilo diyoruz buna. Hiçlikten var etmek. Başka bir örnekte İsa Kefernaum'dan Gadaralıların memleketine gitmek için tekneyle Celile Gölü'nün karşı kıyısına geçerken teknede yorgunluktan uyuyakalıyor. Tabii bu sırada çıkan bir fırtına görüyoruz. Bu fırtına tabii İsa'nın teknedeki havarilerini korkutuyor. Büyük bir fırtına olduğunu görüyoruz burada. Ve tabii havariler koşup İsa'yı uyandırıyorlar. Ya Rab kurtar bizi yoksa öleceğiz diyorlar. Ve İsa'nın fırtınayı durdurduğunu görüyoruz. Evet, yorgunluk insanlara mahsustur. Burada da İsa'nın yorulup uyuduğunu okuduk. Evet, İsa günün yorgunluğundan uyuyakalmıştı. Doğaya hükmetmek Tanrı'ya mahsustur. Yorgunluk insana mahsustur. Yorgun düşüp uyuması insan olduğuna işaret ediyor. Ve doğaya hükmetmesi, elini kaldırıp rüzgara dur demesi, fırtınaya dur demesi Tanrı olduğuna işaret ediyor. İsa o anda fırtınayı durdurdu. Dalgalar ve rüzgar İsa'ya itaat ettiler. Matta 8:27'de şöyle diyor: hepsi hayret içinde kaldı. Bu nasıl bir adam ki rüzgar da göl de onun sözünü dinliyor dediler. Evet, siz de kendinize bu soruyu sorun. Bu nasıl bir adam ki rüzgar da göl de dalgalar da bu adamın sözünü dinliyor. Bu nasıl bir adam ki bütün doğa bu adama itaat ediyor. Evet, İsa'nın insanlığı ve tanrılığı diğer İncil'lerde de çok açık bir şekilde işleniyor. Matta'da, Markos'ta, Luka'da, Yuhanna'da olduğu gibi çok açık bir şekilde Mesih'in tanrılığı işleniyor. İsa Mesih'in çarmıhta ölümü %100 insan olduğunu bizlere gösteriyor. İsa'nın ölümü veya tam ölüm anında, İsa'nın ölümü anında gökyüzünün kararması, tapınaktaki perdenin yırtılması ve İsa'nın ölümden dirilişi de Tanrı olduğuna işaret ediyor. Bu konudaki yanlış öğretilerden sakınmamız gerekir. Bazıları Tanrı'nın, bazıları İsa'nın tanrısal özelliklere sahip kutsal bir insan olduğunu söylüyorlar. Evet, bu tür tanrısal özellikleri vardı. Doğaya hükmedebiliyordu veya dirilebiliyordu. Öldüğü zaman yaşama geçebiliyordu gibi bazı Tanrı'nın kutsal özelliklerine sahip olduğunu iddia ediyorlardı. Bizim bu tür öğretilerden uzak durmamız lazım. Çünkü kutsal yazıların öğretileri değil bunlar. Bazıları da Tanrı'nın sadece insan gibi görünmüş olduğunu fakat aslında insan olmadığını söylüyorlar. Buna dokeo diyorlar Grekçe olarak veya dosetik hareketi diyorlar. Yani öyle göründü. Aslında tamamen Tanrı'ydı. %100 Tanrı'dır. Ama insan olarak sadece görüntü olarak onlara insan gibi geldi. İnsan gibi göründü diyorlar. Hayır. Bu öğretiyi de reddediyoruz. İsa Mesih %100 insandır. Tamamen insandır. Yorulabilir. Uyuyabilir. Acı çekebilir, ölebilir ve %100 Tanrı'dır, tüm doğaya hükmedebilir ve doğa da ona itaat eder. Evet, yaratan Tanrı İsa Mesih'in ta kendisidir. Denenmelerden geçen, sevinen, ağlayan, acı çeken, yorulan ve ölen insan da İsa Mesih'tir. Evet, bu gerçekler neden önemli? İsa Mesih'in insanlığı neden önemli? Birkaç sebep var. Birinci sebep, İsa'nın beden almış olması ölebilmesini mümkün kılmıştır. Bunu fark etmek zor değil. İbraniler kitabının yazarı da böyle düşünüyor. İbraniler 10:4-7'de şöyle diyor. Çünkü boğalarla tekelerin kanı günahları ortadan kaldıramaz. Bunun için Mesih dünyaya gelirken şöyle diyor. Kurban ve sunu istemedim. Ama bana bir beden hazırladın. Yakmalık sunudan ve günah sunusundan hoşnut olmadın. O zaman şöyle dedim. Kutsal yazı tomarında benim için yazıldığı gibi senin isteğini yapmak üzere ey Tanrı işte geldim. Evet, işte İsa Mesih'in beden alması onun ölümlü bir insan olmasını sağlamıştır. Evet, İsa Mesih'in insanlığı neden önemli dedik? Bu gerçekler neden önemli dedik? Birinci sebep İsa'nın beden almış olması ölebilmesini mümkün kılmıştır. Adem Tanrı'nın yasasını ihlal etti. Adem'in Tanrı'nın yasasını ihlal etmesiyle biz insanlar ölümlü varlıklar olduk. İşte İsa Mesih'in insan olması, insan vücuduyla vücuduna girmesi, beden almış olması, ölebilmesini mümkün kılmıştır. Evet, İsa Mesih'in çarmıhta kurban kuzusu olarak ölümü eski antlaşmanın ana konusudur. Eski antlaşmadaki kurban sunuları Mesih'in çekeceği acılara işaret eder. Ve peygamberler de bu gerçeği önceden bildirirler. Evet, Pavlus İbrahim'in İsa Mesih'e iman ederek kurtulduğunu söylüyor. Dikkat edin, İbrahim İsa Mesih'in doğumundan çok daha öncelerden, neredeyse İsa Mesih'in doğumundan 2000 sene kadar önce yaşamıştı. Şöyle diyor Galatyalılar 3:8 ve 16. ayetlerde. Kutsal yazı Tanrı'nın öteki ulusları imanlarına göre aklayacağını önceden görerek İbrahim'e bütün uluslar senin aracılığınla kutsanacak müjdesini önceden verdi. Vaatler İbrahim'e ve soyundan olana verildi. Tanrı birçok kişiden söz ediyormuş gibi ve soyundan olanlara demiyor. Soyundan olana demekle tek kişiden, tek bir kişiden. Yani Mesih'ten söz ediyor. Evet, Pavlus İbrahim'in İsa Mesih'e iman ederek kurtulduğunu söylüyor. İsa dirildikten sonra Emmaus yolunda karşılaştığı iki öğrencisine ölümünün ve dirilişinin eski antlaşmada ön bildirilmiş olduğunu söylüyor. Yine Luka 24, 25-27'de şöyle diyor. İsa onlara, sizi akılsızlar, peygamberlerin bütün söylediklerine inanmakta ağır davranan kişiler, Mesih'in bu acıları çekmesi ve yüceliğine kavuşması gerekli değil miydi dedi. Sonra Musa'nın ve bütün peygamberlerin yazılarından başlayarak kutsal yazıların hepsinde kendisiyle ilgili olanları onlara açıkladı. Evet, İsa'nın beden almasının en önemli sebebi neydi? Beden alarak ölümlü olması en önemli sebebiydi. Evet, en önemli sebep buydu. Beden alarak ölümlü olması. Onun ölümü dünya tarihinin ve kutsal kitap tarihinin dönüm noktasıdır. Tanrı'nın ta kendisi insan için ölüyor. Tanrı'nın ta kendisi olan Rabbimiz İsa Mesih sizin için öldü. Müjde dediğimiz, İncil dediğimiz, iyi haber dediğimiz, sevinç getirici haber dediğimiz haber budur. Haber budur. Mesih sizin için öldü. Tanrı sizin için öldü. Tanrı'nın oğlunun insan olmasının başka bir sebebi daha vardı. İkinci sebep şu: İsa insan olmanın ne demek olduğunu insan olarak tecrübe etti ve bildi. Beni hiç kimse anlamıyor denildiğini duymuşsunuzdur. Sizi anlayan birisi var. Sizi yaratan Tanrı sizi çok iyi anlıyor. İnsan olarak doğarak, insan olarak insan olmanın ne demek olduğunu insan olarak tecrübe etmiştir Tanrımız. Bu nedenle bizi çok iyi biliyor, bizi çok iyi tanıyor. İsa Mesih insan olarak zayıflıklarımızı, sıkıntılarımızı, acılarımızı ve denenmelerimizi birebir yaşamıştır. İbraniler 4:15-16 şöyle der: Çünkü başkâhinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir. Tersine her alanda bizim gibi denenmiş ama günah işlememiştir. Onun için Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım. Öyle ki yardım gereksindiğimizde merhamet görelim ve lütuf bulalım. Evet, bizleri anlayan bir Tanrımız var. Sizi şu anda içinde olduğunuz durumu çok iyi bilen, çok iyi anlayan, dualarınızı işiten ve size çok yakın olan bir Tanrımız var. Acılarımızı bilen bir Tanrımız var. Rabbimiz İsa Mesih de bu acılardan geçti. Onun son sözlerine dikkat edelim. Susadım diyor. Susadım. Suyu yaratan, suları yaratan, pınarları yaratan, yeri ve göğü yaratan Tanrı susadım diyor. Tanrım beni neden terk ettin diyor. Ve son sözü olan tetelestai, yani tamamlandı sözünü söylüyor. Her şeyin bittiğini değil, Tanrı'nın isteğinin tamamlandığını, Tanrı'nın antlaşmasının yerine geldiğini söylüyor. Onun insan olmasıyla Tanrı'nın isteği yerine getirilmiştir. Evet, İsa Mesih'le birlikte yürüyoruz. İsa Mesih'le beraber bu yollarda yürüyoruz. Evet, o da bizim gibi zorluklar yaşadı. İnsan ilişkilerinin zorluğunu gördü. O da yanlış anlaşıldı. Ona da iftira atıldı. O da öldü. Evet, bizi anlayabilen, bizi çok iyi anlayan bir Tanrımız var. Sadece o bizi anlayabilir. Kendisine ait olanları teselli eder ve onlara yardım eder. Üçüncü sebebimiz de İsa Mesih insan olarak bu yaşamın nasıl yaşanması gerektiğini bize gösterdi. Bu yaşam nasıl yaşanmalı? Siz bu yaşamı nasıl yaşamalısınız? Çok uzun bir yaşam değil. Bazıları için 100 sene olabilir. Bazıları 80 sene yaşayabiliyor ancak. Bazıları 20 sene bile yaşayamadan ölüyor. Bazı çocuklar işte bazı hastalıklara yakalanıyorlar. Bazıları savaşlarda ölüyorlar. Masum küçük çocukların savaşlarda öldüğünü görüyoruz. Her yaşta ölümlerin ve çeşit çeşit ölümlerin olduğunu görüyoruz. Kimisi genç yaşta bir dağa tırmanırken ölüveriyor. Evet, biz bu yaşamda nasıl yaşamamız gerektiğini Mesih'e bakarak öğreniyoruz. Ben nasıl bir rahip olmam gerektiğini başka bir rahibe bakarak veya diğer rahiplere bakarak, pastörlere bakarak, staj yaparak bir şekilde öğrendim. Kilise yaşamını onlardan öğrendim. Şimdi Türkiye'de birçok pastörün zorlandığını görüyoruz. Çünkü yani sadece Türkiye'deki şartlardan dolayı değil, örnek aldıkları pastörlerin az olmasından dolayı olduğunu söyleyebiliriz. Veya hiç örnek almadan doğrudan pastörlük veya rahiplik yapmaya başlayanlar var. Yaşam ve önderlik konusunda izleyebilecekleri kişiler yok. Örnek yoksa başarısız olursunuz, değil mi? Örnek yoksa ne yapacağınızı bilemezsiniz. Pastörler için geçerli olan durum aynen diğer meslek dalları için de geçerli. Şimdi avukatlar iyi avukat olabilmek için iyi avukatların yanında staj yapmalılar, değil mi? Bazı davaları görmeleri gerekir. Gidip izlemeleri gerekir. Diğer avukatların nasıl savunma yaptığını görmeleri gerekir. Doktorların iyi doktor olabilmeleri için iyi doktorların yanında, onların altında, iyi hastanelerde staj yapmaları gerekir. Örnek aldıkları doktorlar olmaları gerekir. Polislerin de iyi polis olabilmesi için iyi polislerin yanında çalışmaları gerekir. Yine muhasebecilerde aynı durumdalar. Evet, hepsinin, hepimizin örneğe ihtiyacımız var. Hepsi staj yapıp mesleklerine hazırlanıyorlar. Hepsinin örnek aldığı meslektaşları var. İsa Mesih insan olup aramızda yaşadı. İsa Mesih insan olarak bizim örneğimiz oldu. Marangozluk yaptı. Vergilerini ödedi. İnsan ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini gösterdi. Devletle ilişkilerimizin nasıl olması gerektiğini gösterdi. Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin dedi, değil mi? Ruhsal yaşantımızın nasıl olması gerektiğini gösterdi. Nasıl yaşamamız gerektiğini gösteren Mesih'tir. Evet, Rabbimiz İsa Mesih bizler için çok iyi bir örnek olmuştur. Petrus da İsa'nın bize örnek olduğunu söylüyor. 1. Petrus 2.21 şöyle diyor. Nitekim bunun için çağrıldınız. Mesih izinden gidesiniz diye uğrunuza acı çekerek size örnek oldu diyor. İzinden gidesiniz diye uğrunuza acı çekerek size örnek oldu. Evet, amacımız onun gibi olmaktır. Örneğimiz İsa Mesih'tir. Evet, burada bulunan her biriniz Mesih gibi olmalısınız. Zaten yaratılış düzeninde insan Tanrı'nın görünümünde yaratılmıştır. İnsan Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmıştır. Onun için Mesih'i örnek almamız da doğaldır. Tanrı insan oldu ve aramızda yaşadı. Bu şekilde insan yaşamın değerini, bu şekilde Tanrı insanın yaşamının değerini arttırmış oldu. İnsan yaşamını kutsamış oldu. Mesih'ten önce insan yaşamına önem verilmiyordu. Eğer İsa Mesih hiç dünyaya gelmemiş olsaydı acaba ne olurdu? Bir düşünün. İsa Mesih hiç gelmemiş olsaydı veya yeryüzünde hiçbir Hristiyan olmasaydı. Eğer kilise tarihine, Hristiyanlık tarihine bakacak olursanız, tabii ki Hristiyanlık tarihini, kilise tarihini kendi çıkarları için kullanan siyasetçilerden veya papalardan söz etmiyorum. Haçlı seferlerinden söz etmiyorum. Tamamen Hristiyanlık tarihinden, kilisenin yaşamından bahsediyorum. Yeryüzünde Hristiyanlar olmasaydı. Evet, insan yaşamına değer de verilmezdi. Evet, İsa Mesih gelmeden önce insan yaşamı değersiz ve ucuzdu. Hristiyanların olmadığı bir dünya bir düşünün. Kutsal kitap prensiplerinin olmadığı bir dünya düşünün. Tanrı'nın isteklerinin olmadığı bir dünya. Evet, hayatı ucuz yapan nedir? Savaşlar, trafik kazaları, böyle ani ölümler, trafik ölümleri, cinayetler, kürtajı yasallaştıran yasalar vesaire vesaire. İnsan yaşamının bu şekilde ucuzlaştırılmasının önüne nasıl geçilecek? Hristiyan değerlerinin yaşanması insan hayatına değer verir. İsa Mesih bizlere yaşam vererek yaşamın önemini de bizlere gösteriyor. Hristiyanlık insan hayatına önem verir, insan hayatını değerlendirir, daha değerli hale getirir. Çünkü insan yaşamı Tanrı'dandır ve insan ve İsa Mesih beden alarak bu hayata değer katmıştır ve insan yaşamını yaşayarak kutsamıştır. Tanrı insan olup aramızda yaşadı. Yaşadı. İnsan oldu. Ve yaşayarak bu yaşamı, bu yaşama değer kattı. Bizim yaşamımıza, insanın yaşamına girerek, insanın yaşamını yaşayarak bu yaşamı değerli bir yaşam haline getirdi. Ve bu yaşamı bereketledi, kutsadı. Bu durum sizin için bir anlam ifade ediyor mu? İsa'nın insan olması Rab'be şükretmenize neden olmalı. Ona ibadet etmenize neden olmalı. Mesih'in insan bedeni alıp aramızda yaşamış olması bir şükür sebebi olmalı sizin için. Rab, yeryüzüne geldiğin için şükrediyoruz. İnsan olup aramızda yaşadığın için, bu hayata bir değer verdiğin için şükrediyoruz dememiz gerekir. Mesih'e karşılık veriyor muyuz? Siz ne yapıyorsunuz? İsa Mesih insan olup aramızda yaşadı. Kutsal kitaptaki en önemli ikinci gerçek budur. En önemli birinci gerçek, insan olan Rab İsa Mesih'in çarmıha gidecek kadar bizi sevmesi ve bizim günahlarımız uğruna ölmesidir. Martin Luther'in Yuhanna İncil'in yorumuyla ilgili kitabında anlattığı bir öykü var. Şimdi bazen Martin Luther gerçeğe parmak basmak için bazı öyküler, bazı kurgusal öyküler yazıyordu. Genellikle bazılarında veya kitaplarında konunun daha iyi anlaşılabilmesi için kurgusal bir öykü anlatıyor. Şimdi Luther İsa'nın insanlığı konusunu anlatırken de şöyle bir öykü anlatıyor. Şöyle diyor Yuhanna'ya yorum kitabında. İnatçı ve ruhsal gerçeklere direnen bir adam varmış. Bu adam Hristiyanlığın gerçeklerine hiç saygı göstermezmiş. Kilisede söylenen bir ilahide ve o insan oldu kısmı söylendiğinde herkes şapkasını çıkarıp saygıyla diz çökermiş. İnsan bildirileri okunduğunda, inanç bildirileri okunduğunda ve bu ilahiler söylendiğinde bu adam hiçbir şey yapmadan olduğu yerde dururmuş. Bir gün şeytan bu adama yaklaşıp başına öyle vurmuş ki adam neye uğradığını şaşırmış. Şeytan adama bağırıp cehennemde yanacaksın, eğer Tanrı benim gibi bir melek olsaydı ve melekler topluluğu ve o melek oldu ilahisini söylüyor olsaydı Ben sadece diz çökmez, bütün bedenimi yere atardım. Sen kendini ne zannediyorsun ki insan olarak seninle yürüyen Tanrı'nın huzurunda kuru odun gibi duruyorsun der. Tabii Luther bir gerçeği aktarmak için böyle bir öykü kurguluyor. Ama İsa Mesih gerçekten de yaşadı. İsa Mesih gerçekten de aramızda bizlerle birlikte yürüdü. Evet, bu gerçeği bilenler ona tapınmalı ve bilmeyenlere mutlaka bu gerçeği anlatmalısınız. Söz insan olup aramızda yaşadı. Bu gerçektir. İsa Mesih insandır. Beden almıştır ve aramızda yaşamıştır. Söz beden oldu ve bizim aramızda çadır kurdu. Bizden biri oldu ve bizim aramızda yaşadı. Evet, Rabbimizin önüne gelelim, başımızı eğip dua edelim. Rabbimiz, her şeye gücü yeten Tanrımız, ya Rab, bu sözün için sana şükrediyoruz ve bu sözünün yüreklerimize kazınması için bize merhamet et diye dua ediyoruz. Ya Rab, sözünü saf bir sevgiyle kabul ederken yüreklerimiz sana olan sevgi ve şükranla dolu olsun diye dua ediyoruz. Kutsal ruhun meyvesini taşımamızı ve senin buyruklarını özenle yerine getirerek kutsallık içinde yaşamamızı sağla. Kaybolmuş, başıboş ve kafası karışık olanları gerçeğin yoluna yönlendirmek için bizleri kullan diye dua ediyoruz. Tüm bunlar için kutsal ruhun gücüyle Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla senin adının yüceltilmesi ve övülmesi için dua ediyoruz. Baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla. Amin.